tadımız
yemeklere hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Efendim iyi haftalar diliyoruz. Başkent'e hoş geldiniz. Güzel bir hafta geçirmeniz dileğiyle selamlıyoruz sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimizi. Programı sizler için Feray Uz, Gülşen Ayvaz, Meltem Afşar hazırladılar. Yayınımızı sizlere sevgili Ayhan Taşçı ulaştırıyor. Ve ben Nilgün Doruk, sizleri de bekliyoruz programımıza diyoruz her zaman olduğu gibi. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlarımızı arayabilirsiniz. 15.55'e dek. Hayatin sesleri @trt.net.tr bizlerle iletişime geçebileceğiniz elektronik posta adresimiz. Yine bizlerle iletişime geçebileceğiniz sosyal medya hesaplarımızın adı da yine Hayatın Sesleri. Facebook'tan, Twitter'dan ve Instagram'dan da ulaşabileceksiniz Hayatın Sesleri yazdığınız takdirde sevgili dinleyenlerimiz. Evet, Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin ilk müziği ne dinliyoruz şimdi?
Söyleme, söyleme artık. Kelimeler kanatır yarayı. Gözlerin anlatıyor. Mutlu aşk yoktu, yoktu. Sana neler adamıştım, içli şarkılar, kırık ezgiler, yüreğimden süzülüp gelen bırakıp beni. Bir gün yollarda, yollarda. Yeter, yeter söyleme, söyleme artık. Kelimeler kanatır yarayı. Gözlerin anlatıyor, mutlu aşk yoktur, yoktur. Sus söyleme, bir şey söyleme artık. Sus söyleme, her şey ortada. ortada artık.
Lezzet Hikayeleri. Sevgili dinleyenlerimiz, Lezzet Hikayeleri köşemizde gazeteci sevgili Mehmet Efe ile birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba, iyi günün.
Evet, lezzetli yemesi pratik, çok sağlıklı bir yiyecekten söz edeceğiz. Özellikle yurt dışındaki dinleyicilerimiz tarafından da çok rağbet gören ve oralarda da çok sık karşılaşılan dönerden söz edeceğiz. Protein kaynağı zaten.
Tabii, müthiş bir müthiş. Kırmızı et başta olmak üzere beyaz etten de yapılıyor. Yurt dışındaki dinleyenlerimizle birkaç yerle ilgili de böyle konuşacağız hatta. Ama İlk nereden çıkmış diye böyle bir araştırma yaptım. Zaten böyle genelde Anadolu'yu araştıracağımız zaman ilk bakacağımız yer Evliya Çelebi olmalı tabii ki.
Tabii.
Evliya Çelebi'nin notlarında özellikle Kırım Tatarlarının etleri, normalde biz kuzuyu böyle çeviririz ya, kuzu, evet, çevirme yaparız. Kırım Tatarlarının bunu böyle yapmadığını, kuzunun etlerini tek tek sıyırdıklarını ve bir şişe takıp pişirdiklerinden bahsediyor Evliya Çelebi. Ama o anlatım sanki hani çevirme yapmak deyince Erzurum'un cağ kebabına gidiyor.
Evet.
Ama yapılış şekli anlamında sadece yatık olması haricinde çok da bir farkı yok aslında dönerden cağ kebabının. Sadece onda birazcık daha etli olmasını ve hemen orada pişenden vermekle ilgili bir farklılık var. Onun dışında birkaç kaynakta Bursa biliriz tabii ki, dönerin, döner dendiğinde aklımıza ilk gelen yerlerden bir tanesi.
Bir de Kastamonu.
Evet, Kastamonu, evet. Bir kaynakta da Kastamonu'da Hamdi Usta diye bir ustanın orada yaptığını söylüyorlar. Ama hani ilk akla gelen, hali hazırda zaten Türk kültüründe olan, yani kırmızı eti çevirerek ateşin üstünde pişirme eylemini biz gerçekleştirdiğimiz bir aşikar. Onu, evet, görüyoruz. Tabii bunun çok farklı yapılma yöntemleri var. Ve ülkemizde de farklı illere göre farklılıklar gösteriyor.
Evet.
Yani Bursa'da daha kıymadan yapılma hali var. Hı-hı. İşte Ankara döneri var, yaprak döner diye söyledikleri. Hı-hı. İşte Trabzon'da aynı şekilde farklı döner çeşitleri var. Erzincan, Erzurum, Afyon şeklinde. Afyon'unki aslında sucuk döner. Yani yeni bir icat aslında bu da. Yani sucuğun bütün baharatları, bütün harcı hazırlandıktan sonra aynı döner şeklinde takıp Afyon sucuk döneri diye,
evet, etin içine
koyuyorlar. Evet. Aynı şekilde. Ama normalde yapımıyla ilgili olarak farklılıkları kıymadan mı yaptığınız, yoksa tek tek et mi koyduğunuz, en üstüne kuyruk yağı koyuyor musunuz, kuzu kuyruk yağı, aralarına gömlek yağı koyuyor musunuz, ne kadarını danadan yapıyorsunuz, ne kadarını kuzu etinden yapıyorsunuz
o
şeklinde.
O zaman burada usta çok önem taşıyor, değil mi, döner ustası?
Bu sebeple her bölgenin farklı dönerinin olmasının sebebi de bu zaten. Hı hı. Yani Erzincanlılar daha kuzu eti ağırlıklı, yani orası güney doğu bölgesinde daha çok, zaten bizim geçmişimizde de kuzu eti ağırlıklı olduğu için örneğin orası %60 kuzu koyarken Bursa'ya ustalara gidip konuştuk bunlarla. Orada yemek yediğim yerlerde ben genelde mutfağa girerim, sorarım nasıl yapıyorsunuz, farklılığı nedir sizinkinin diye. Mesela Bursa'dakinde de kesinlikle %60'ı dana, hatta %70'i dana, %30 kuzu. Çünkü burada kokuyor, sevmiyorlar diyorlar.
Evet.
Ve kuyruk yağı kullanmıyor mesela. Onlar sadece gömlek yağı kullanıyorlar. Ve
gömlek yağının ne farkı var kuyruk yağından?
Gömlek yağı dediğimiz hayvanın iç yağından. İç yağ da denir o gömlek yağına. İç yağından yapılıyor. Ve o takıldığında dönere eriyor zaten iç yağ.
Evet.
Sadece eti sulu tutmak için. Hı hı. Lezzetli olması açısından, daha sulu olması açısından önemli ve öyle kullanılıyor. Diğer taraflarda kuzu eti daha ağırlıklı diye söyledik. Ama birçok ustanın gene dinlediklerinin içerisinde farklı yöntemleri var. Yani diyor ki ben dana etini yaprak yaprak doğrarım. Yani dilim dilim. Sonra onu 3 gün boyunca soğan, süt ve baharatlarda karışımını söylemem. Bekletirim, ondan sonra dönere takarım. Yani ben 3 gün önceki etimi, bugün taktığım eti 3 gün önce hazırlamıştım zaten diyor.
Evet.
Bu sebeple her ustanın kendine göre işte hem yağ ve et oranı, yani kuzu eti, dana eti oranı, hem de içerisine koymuş olduğu et, içerisine koymuş olduğu terbiye farklılıklar gösteriyor. Ama genel anlamda baktığımızda hepsinin lezzetinin yeri ayrı benim için.
Ayrı, evet. Şimdi yurt dışındaki dinleyicilerimizin belki çok canını istettik mi acaba diyeceğim ama yurt dışında da çok fazla döner restoran var galiba, değil mi?
Şöyle, ben en son Almanya'ya gittim. Gerçi Almanya'da, hani Berlin'e gitmiştim. Berlin'de de, Münih'te de, işte Avusturya'ya gittiğimde Avusturya'da bile, hani Viyana'da dönerci bulmak çok mümkün. Şimdi böyle biraz araştırınca, ben Amerika'ya gitmedim ama arkadaşlarıma sordum yayından önce. Amerika'da bile New York'un merkezinde eğer ben döner istiyorum derseniz, bir Türk'e rastlamasanız bile mutlaka bir Lübnanlı Türk'ten aşırıp dönerin nasıl yapıldığını, yani orada çalışıp orada mutlaka bir döner dükkanı açmıştır. Öyle diye söylüyorlar. Bir de Avrupa'da da kırmızı et tüketimi fazla.
Evet.
Bir farklı tat, yani herkes tek yemekten bıkmış vaziyette. Farklı bir yaklaşım olarak Berlin'de Kreuzberg'e gittik. Oraya küçük İstanbul diyorlar. Müthiş bir yer. Sanki gerçekten İstanbul'da, Beyoğlu'nda geziyormuş gibisiniz. Yanınızdan geçen insanlara merhaba diyorsunuz. Merhaba diye cevap veriyorlar mesela. İnanılmaz döner restoranları var. Her tarafta neredeyse döner restoranı var. Berlin'in tamamında da öyle. Yani canınız bir şey istediğinde Türkiye'de ne varsa, hele Kreuzberg'de bildiğiniz esnaf lokantası var. Yani o tepsilerde vardı.
Peki sadece Türkler mi giriyorlar, yoksa hayır, Almanlarda Alman var mı döner yiyen?
Marka vermeyelim ama orada çok küçük bir, küçük de demeyeyim de, hani normal büfeler vardır ya.
Evet.
Öyle bir büfe var. Sebzeli tavuk döner yapıyor. Et döner bile değil. Günde aşağı yukarı 5000 porsiyon döner satıyor.
Nasıl yetiştiriyor yani?
Anlatamam size. Yani ben orada yiyebilmek için, yani tadına bakmak için bile sıraya girdiğimizde biz 50. falandık yani. O kadar düşün. Ve arkada bekleyen vardı. Diyor ki sahibi, Erol Bey, ben burada 200 kişiyi gördüm diyor.
Allah
yani
Allah.
200.
Peki lezzeti nasıl?
Tabii bizim döner anlayışımız, yani Türk döneri anlamında biraz farklılığı var. Sebebi biz döneri daha çok, yani bu farklı sunum şekilleri olmakla birlikte hani domates, belki soğan, hani en fazla belki biraz domates sosu, hani salçayla yapılmış, öyle seviyoruz. Ama Almanlar sebzeye çok düşkünler. Tamamen sebze var, yani tamamen derken tavuk dönerinin arasına sebze koyuyor. Dedim ki hangi sebzeye koyuyorsun? Abi o gün ne varsa ondan bir şeyler yapıyoruz, kızartıyoruz burada diyor. Kızartma dediğimde hani bu ızgaranın üstünde çeviriyor. Sonra arasına koyuyor. Çok güzel sosları var ama. Yani Almanlar bir de sosu da çok seviyorlar. İşte cacık sosu yapmış, acılı sos yapmış, bizimki gibi salçalı sos yapmış, baharatlamış onları. Herkesin isteğine...
Onların damak zevkine uydurmuş.
Tabii kesinlikle uydurmuş. Zaten Türk'ten daha fazla Alman vardı sırada. Yani çünkü Türkler genelde diyor ki bize yerli Türk gelmez diyor. Turist olup da ismimizi duyanlar mutlaka diyor, Kreuzberg'e geldiğinde nerede döner diye yenir diye yazsalar hemen biz çıkarırız karşılarına. Hatta ben şöyle söyleyeyim, Kreuzberg'e gitmek için taksiye bindik. Gayri ihtiyar, gideceğimiz yer belli ama taksiciye sordum, ya nerede döner yiyelim dedim. Abi Kreuzberg'de ben sana bir büfeye götüreceğim dedi, başladı böyle tavuk döner şöyle lezzetli diye. Yani Almanya'ya indiğinizde döner yemek isterseniz bir taksiciye sormanız yeterli. O sizi mutlaka en iyi, hani et döner mi seviyorsunuz, tavuk döner mi seviyorsunuz, ona göre soruyor ve sizi mutlaka oranın, bu kesinlikle Kreuzberg'de oluyor ama en iyi çünkü döner orada. Kreuzberg'de bir dönerciye mutlaka bırakıyor.
Evet, pişirilmesi de çok önemli ama
tabii.
Değil mi?
Şöyle, pişirmede de odun ateşinde pişirmek var, tüpte pişirenler var. Tabii odun ateşindeki çok daha güzel. O sadece şey de değil, hani pişirmede de değil, keserken bile çok önemli. Yani ince kesiyor olmak, o ateşi görmüş kısmıyla, yani pişmiş kısmıyla pişmemiş kısmını çok iyi ayırıyor olmak ve bununla ilgili ustalık haline gelmiş vaziyette. Tabii mutlaka özellikle Avrupa'da bu kadar tüketim artmış vaziyetteyken şey de fazla. Toplu tüketim için fabrikalar kurulmuş vaziyette. Yani öyle bir marka var ki neredeyse Avrupa'nın tamamına hazır döner veriyor, dondurulmuş vaziyette. Tabii ki dondurulmuş olanlar o her gün, hani deminki ustanın anlattığı gibi 3 günlük dinlenmiş et gibi değildir. Ancak bu damak zevkini Avrupa'da ilk defa duymuş, ilk defa tadanlar için farklı bir lezzet olarak geliyor. Ben Stuttgart'ta stajımı yapmıştım. O zaman orada hatırlıyorum. O gobit ekmeklerin arasına koyup sıraya girerdi gene Almanlar yani. Çünkü yapılış tarzı anlamında da ve içerisinde hazırlanan harçlar anlamında, baharatlı anlamda farklı bir lezzet. Biz çok daha seçiciyiz bu konuda. Hani mesela bazısı der ki abi etin üstüne sos dökülmemeli, yanına yoğurt olmaz, yani yiyeceksen böyle sadece ekmeğin arasında et olsun ya da belki biraz soğan olsun şeklinde söylerken onlar mümkün olduğunca mesela marka vermeyelim ama Bursa'nın adlandırılmış hani İskender diye de söylenen markasının teşhisini almış bir firma var. O firma yemeklerini daha çok seviyorlar. Çünkü o soslu, onun içinde baharat var. O sosun içinde baharat var.
Evet.
Yanında yoğurt var. Öyle daha çok seviyorlar. Ben de mesela sadesinden yanayım ve kesinlikle kıyma değil, böyle yaprak olursa, hani eti gerçekten yersem çok daha lezzetli oluyor tabii ki.
Evet, ama herkesin damak tadına hitap edecek bir şekilde ister etten, ister tavuktan, ister kıymadan. Dan,
tabii.
Değil mi?
Mutlaka var. Örneğin Yunanlılar da o sebzeli tüketim alıştıkları için içine de cacık sosu diyorlar, caciki diye. Bildiğimiz bizim cacığın birazcık daha koyu halini içine dökerek yapıyorlar ama hani Yunanlılar bizim diyebilecek bir yiyecek değil o,
değil,
tamamen
tabii.
Bir. Çünkü o da Türk etkisinden kaynaklı bize geçmiş bir ürün. Ben çok ilginç olduğu için onu da söylemek isterim. Döner yapım şekli özellikle Uzak Doğu'da, Hindistan'da, Vietnam'da, o bölgelerde de aynı şekilde sebzeyle yapıyorlar. Yani içinde hiç et olmadan sebzeleri,
tamamen sebze.
Evet, tamamen sebze. Sebzeleri ya ince ince kıyıp, yani bizim yaprak yaprak dediğim şekilde kıyıp mangalın üstünde, ya da gerçekten şişlere takıp böyle patatesleri, lahanaları birazcık ateş gördükten sonra doğrayıp ekmeğin arasına sosla tüketiyorlar mesela.
Evet.
Yani insanın insan olduğunun diyelim tüketim alışkanlıkları farklı olsa bile yapım şekliyle ilgili bir ortak nokta buluyoruz mutlaka,
evet,
sanırım.
Evet.
Bu ortak noktalardan bir tanesi de döner bana göre dünyada.
Evet, ama olmazsa olmazı vardır, tereyağı.
Tabii tabii. O evet, sosuyla böyle üstüne döküldü mü çok ayrı bir lezzet işte. Yani bunların her biri yapım şekliyle, sosuyla, lezzetiyle, içindeki et oranıyla, yanına koyduğumuz yoğurduyla bambaşka lezzetler yaratıyoruz. Yani Türkiye'nin gittiğimizde birçok bölgesinde, birçok ilinde, hatta ilçesinde dönerle karşılaşmak mümkün. Ama hangisi güzel dendiğinde herkesin damak zevkine göre o tattıklarının karşılığında bir yer kalıyor zihninde. Yani burada insanların marka vermemek için söylemeyeyim ama birçok farklı bölgenin kendine özgü o dönerleri, mesela ben Trabzon dendiğinde çok aklıma gelmezdi ama o düşünün, yaylalarda otlamış danalardan, süt danalardan, yaylada otlamış kuzulardan yapılan bir dönerin tadı, bir kavurmanın tadı farklı oluyor.
Farklı.
Ben mesela Trabzon hep hamsiyle, balıkla anılır ama orada yediğim döner çok daha lezzetliydi.
Evet, tabii ki şimdi etinden hazırlanışından ta pişirilişine kadar çok emek isteyen, çok da beceri isteyen, çünkü ustalık isteyen bir şey gerçekten. Ama başlarken de söyledik ya, sağlıklı yemesi, protein kaynağı. Dolayısıyla dünyanın dört bir tarafına yayılmış bir sağlıklı yiyeceğimiz.
Herkes de severek tüketiyor. İlk tanıyanlar bile severek tüketiyor. Sizin söylediğinize yalnız bunu da özellikle söylemek lazım. Hem etin hazırlanışı ile ilgili, hem kesme ile ilgili usta çırak ilişkisi devam eden önemli yiyeceklerden bir tanesi.
Bir tanesi. Bugün de bu yiyecekle dinleyicilerimizi buluşturduk. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Mehmet Efe. Haftaya yine
ederim.
Birlikte olacağız. Lezzet Hikayeleri köşemizde.
Sağ olun.
Saatlerimiz 15.27'yi gösteriyor sevgili dinleyenlerimiz ve Avrupa Birliği'nin başkenti Brüksel'e uzanmak istiyoruz. Telefon hattımızda sevgili Mustafa Ulusoy var. Merhabalar başkentten, hoş geldiniz hayatın seslerine.
Merhabalar, hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Evet sevgili Mustafa Ulusoy, Brüksel'de Avrupa'nın en önemli fuarlarından biri olan Turizm Fuarı düzenlendi. Türkiye'de fuarda çok sayıda firmayla temsil edildi. Neler aktaracaksınız? Standlar çok ilgi gördü mü? Belçikalıların bu yılki turizm tercihleri Türkiye'den yana olacak mı?
Evet, sizin de söylediğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Avrupa'nın en önemli turizm fuarlarından bir tanesi Brüksel'de gerçekleştirildi. Yılda bir kez yapılan tatil ve turizm fuarıydı bu. Çok sayıda katılımcının bulunduğu bir fuar. 350 stand var bu fuarda ve 33 bin metrekarelik bir alan tamamen turizm firmalarıyla ve bu tanıtımlarla buluşmak isteyen Belçikalılarla doldu taştı diyebiliriz tabiri caizse. Bu fuarla ilgili çok kısa bir bilgi vermekle başlayalım isterseniz. Bu fuarın 60. yılıydı bu yıl. 60 yıldır Brüksel'de tatil ve turizm fuarı gerçekleştiriliyor. Bu her yıl fuara bir ülke onur konuğu olarak seçiliyor ve o ülke üzerine de tanıtımlar yapılıyor. Bu yıl onur konuğu Tayland olarak belirlenmişti. Çünkü Belçika ile Tayland arasında diplomatik ilişkilerin 150. yılı kutlanıyor. Bu kapsamda Tayland'la ilgili olarak bazı gösteriler yapıldı. Orada sergi benzeri çalışmalar da sergilendi, sunuldu. Bir takım konserler yapıldı. Ve genellikle Belçikalıların Tayland'la ilgili olarak da özellikle bu ülkenin peyzajı, kültürü ve burada dinlenme beklentisiyle bu ülkeyi tercih ettiği ifade edildi. Fakat tabii Belçikalıların Tayland tercihleri çok büyük oranlarda değil. Nedir peki Belçikalıların tercih oranları diye baktığımızda, Belçikalıların her zaman olduğu gibi Akdeniz sahilleri tarafında bir tercih kullandıklarını bu yılda görmüş olduk. Türkiye'de fuara çok sayıda temsilciyle, firmayla katıldı. Ama bunların yanında en önemlisi de turizm ateşeliği kapsamında, tanıtma fonu kapsamında Brüksel Büyükelçiliğimizin de çok büyük bir ilgiyle ve destekle burada olduğunu görmüş olduk. Bu anlamda hem katılımcıların hem de Belçikalıların bu anlamda bir desteği de orada görmeleri turizm tercihleri açısından da etkili oldu. Genel anlamda Belçikalılar Türkiye'yi tercih eden ve Türkiye'yi yakından tanıyan ve turizm anlamında da bir pazar olan bir kitle. Türkiye'yi son dönemde azalan bir tercihle tercihli olsa da Belçikalılar yine de en üst sıralarda yer almakta. Burada bir noktanın altını çizmemizde yarar var. Son birkaç yıldır özellikle bazı medya çevrelerinde Türkiye'yi biraz öteleyici, tercih yapılmaması yönünde bazı karalayıcı yayınların olduğuna şahit oluyoruz. Ancak buna rağmen Belçikalılar turizm tercihinde Türkiye'yi tercih etmeye devam ediyorlar. Genel anlamda Belçikalıların turistik tercihlerine bakacak olursak bazı istatistik veriler bağlamında olumlu bir gelişmenin, artan bir gelişmenin olduğunu da görüyoruz. Zira 1960'larda Belçikalıların sadece %34'ü tatile gidiyorlarken günümüzde Belçikalıların %55 civarında bir bölümünün her yıl tatile gittiğini görmekteyiz. 60'larda Belçikalılar ağırlıklı olarak ilçelerini tercih ediyorlardı. Özellikle ülkenin Valon bölgesindeki ormanlık bölgeleri ve Kuzey Denizi'ne çıkan sahil şeridi Ostend bölgesinde Belçikalılar tatil haklarını kullanıyorlardı. Dışarıya gidenlerin oranı %20 idi. Ancak bu değişti. Bugün itibariyle Belçikalılar büyük bölümü, 3/2 ülke dışında tatil hakkını kullanıyorlar. Bununla birlikte Belçikalıların tatil tercihlerinde aslında ilk sıraları teşkil eden ülkeler sınır ülkeleri olduğunu görüyoruz. Fransa özellikle dünyanın en çok turizm alan ülkelerinden bir tanesi, turist alan ülkelerinden birisi. Hemen yanında İspanya ve İtalya geliyor hemen arkasında sınır ülkelerine yakın olması itibariyle. Burada ilginç olan İspanya bu yönde bir artış kazanmış. Özellikle %6 olan 1960'larda Belçikalıların tercihi bugün 3 katına kadar çıkmış. İtalya ile ilgili ilginç bir anekdot var. O da İtalyan kökenli, burada yaşayan Belçikalılar var. İtalyan aslında bunlar. Ve 1960'larda ilk geldikleri dönem İtalya'ya gidip gelen oran %6 civarındaymış. Bu turizm olarak kaydediliyor. Bugün itibariyle de bu oran %6. Yani İtalya'nın aslında turistik anlamda Belçika'yı çok da yakından ilgilendirmediğini görüyoruz. Türkiye ile ilgili olarak istatistikteki bir veri verilmemesine rağmen 1960'larda neredeyse sıfıra yakın olan bu oran şu anda ciddi bir şekilde %30 civarında Belçikalıların tatil tercihleri arasında yer alıyor. Peki Belçikalılar Türkiye'de en çok nereleri tercih etmekteler? Bunların en başında Antalya, Bodrum ve diğer sahil şeritlerindeki şehirlerimiz göze çarpmakta. Bunun dışında İstanbul, özellikle tatil sezonu, yaz tatili sezonu dışında da Belçikalıların çok ciddi tercih ettikleri ve çok yakından tanıdıkları bir şehrimiz diyebiliriz.
Peki kış sezonunda, kış turizminde tercih ettikleri yerler var mı?
Belçikalılar kış turizminde özellikle Fransa'da yer alan sahil, Fransa'da yer alan kış turizmi merkezlerini tercih ediyorlar. Bununla birlikte İsviçre'ye de çok küçük bir miktar turistin gittiğini söyleyebiliriz. Sizin aslında dikkat çektiğiniz nokta ile ilgili Türkiye'de de çok kıymetli kış turizmi noktalarımız var. Aslında belki de bu konunun da üzerine düşmek lazım. Çünkü sadece yaz ve deniz turizmi anlamında Türkiye burada çok göze çarpmakta. Hakikaten bu alanda da belki çalışmalar yapmalıyız. Diğer taraftan tanıtabileceğimiz bir diğer turistik kapasitemiz de termal kapasitemiz. Çünkü Belçikalılar termal turizmi de çok sevmekteler. Bu anlamda Fransa'da ve Lüksemburg'daki bazı termal kaynaklar Belçikalıların çok tercih ettiği yerler arasında yer alıyor. Son olarak şöyle bir bağlantı yapalım. Bir önceki konuğunuzla çok lezzetli bir döner sohbeti yaptınız. Bu konuyla ilgili olarak da aslında Türk turizminin ne bağlantısı var diyecek olursanız, Avrupa'nın dört bir tarafındaki Türk döner restoranlarının genellikle isimleri Bodrum döner, Antalya kebap, Marmaris şeklinde ve dolayısıyla dönercilerimiz ülkemizin turizm reklamını da bizzat tabelalarıyla hem ekonomik anlamda, hem lezzet anlamında, hem de turistik anlamda sergiliyor diyebiliriz.
Evet, bu arada sizinle birlikte pek çok dinleyicimizin de canını çektirmiş durumdayız herhalde ama artık oralarda da o kadar çok döner bulunuyor ki, az önce sevgili Mehmet Efe'nin de söylediği gibi, değil mi sevgili Mustafa Ulusoy?
Evet. Evet, aynen öyle, aynen öyle.
Çok teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri'ne konuk olduğunuz, bizlerle bu bilgileri paylaştığınız için yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Zamanında ne güzeldi bu bahçeden kopanlar, yüzümde gülümseme bir başka dururdu o zamanlar. Ağrılar dünçtü İçimde koşan çocuklar uslu. Misafirlere ne bereketli sofralar kurulurdu. Yaz uzundu eskiden, zamanında böyle kayıplar yoktu. Sevinçlerimiz gerçekti, gözyaşının ertesi umutlu. Güzeldim ben o yazlar kadar zamanında, ailem güzeldim ben o yazılar kadar zamanında, yazın bu kadar ağlamak yoktu. Güzeldim ben o yazılar kadar zamanında, ailem çoktu. Güzeldim ben o yazılar zamanında, yazın bu kadar al. ağlamak yoktu. Zamanında imserdik, hiç olmaz zannettik ayrılıklar. Gelip geçici ömür mücadele büyürmüş bütün doğanlar. Yaşım küçükmüş, geleni gideni bükmüş evin. Çok olur halası dayısı, ama bir evin bir kızı hala benim. Yaz uzundu eskiden, zamanında böyle kayıplar yoktu. Sevinçlerimiz gerçekti, hüzünlerin ertesi umutlu. Güzeldim ben o yazlar kadar zamanında, ailem çoktu. Güzeldim ben o yazılar kadar zamanında, yazın bu kadar ağlamak yoktu. Güzeldim ben o yazılar kadar zamanında, aile çoktu. Güzeldim ben o yazılar kadar zamanında, yazın bu kadar ağlamak yoktu. Güzeldim ben o yazılar kadar zamanında, aile çoktu. Güzeldim ben o yazılar kadar zamanında, yazın bu kadar ağlamak yoktu. Yazın bu kadar ağlamak yoktu.
Sözler ve düşler. Tülin Şen Altınlı yazdı. Sevgiyle anıyoruz. Zaman nasıl da akıp gidiyor. Biliyorum, biliyorum. Beylik bir cümle bu. Ama doğru. Zaman böyle işte. Kim ne derse desin, o kendi bildiğince ve çoğu kez bize pek de fark ettirmeden akıp geçiyor. Tabii ara sıra fark ettiğimizde oluyor. Mesela saate ya da takvime baktığımızda. Mesela uzun zamandır görmediğimiz ve aradan geçen zamanın bıraktığı izlere rağmen aşina bir yüz ansızın karşımıza çıkınca. Bir de evimizin saklandığı herhangi bir köşesinde, eski bir ceketin cebinde, belki bir defterin veya kitabın arasında bulduğumuz fotoğraflara bakınca. Yer yer silikleşmiş, sararmış. Kimi siyah beyaz, kimi renkli. Ama hepsi zaman dediğimiz anlar nehrinden göz açıp kapayıncaya kadar geçen sürede çalınmış birer damla. Bu açıdan düşününce iki niteliği var fotoğrafların. Zamana yönelik bu çalma eyleminin masum suç ortağı onlar bir bakıma. Bir bakıma da aynı eylemde sessiz birer tanık. Ah, bir de fotoğrafın çekeni var elbette. profesyonel olsa da olmasa da anın fotoğrafçısı. Yine zamana yönelik çalma eylemi açısından bakıldığında zaman hırsızı oluyor onun da sıfatı. Neyse, biz yine fotoğraflara dönelim. Gerçi biraz önce zamanın fark ettirmeden nasıl akıp geçtiğini hatırlatan birer unsur olduğunu düşündüm fotoğrafların ama aslında bu kadarla sınırlı değil onların işlevi. Her fotoğraf karesi, dikkatli bakar ve dilinden anlarsanız, çekildiği anın ait olduğu sürece dair bir öykücü aynı zamanda. Hem de öyle bir öykücü ki, o sırada ona bakmakta olan sizi kendisiyle ortaklığa yönlendirmesi bile mümkün. Nasıl mı? Biraz hayal gücü, biraz da o fotoğraf karesinin yansıttığı zamana dair bilgi birikimiyle elbette. Yani elinizde tuttuğunuz fotoğrafla kendi hayal gücünüzü ve bilgi birikiminizi buluşturarak belki hiç yaşanmamış, belki de an be an yaşanmış bir öykünün o fotoğraf karesiyle ortak yazarı olabilirsiniz. Diyelim ki arka planda yıkık evlerin fon oluşturduğu siyah beyaz ama sararmışlığıyla çok eskiliğini ele veren bir fotoğrafta uzun yıllar öncesinden size bakan bir insanın fotoğrafı geçti elinize. Diyelim ki yüzü tanıdık değil. Ama emanetmişçesine duran bir tebessümün ardına gizlemeye çalıştığı hüzün, yorgunluk ve endişe ifadelerinin yabancısı da değilsiniz. Bakışlarınızı o ifadelerden ayırıp arka plandaki yıkık evlere bakıyorsunuz yeniden. O evlerin önlerinde duran ya da önlerinden geçen ama fotoğrafta arka planda kalmış birkaç insan daha çekiyor dikkatinizi. Yüzleri seçilmese de aynı hüzün, yorgunluk ve endişe. Onların önce beden diline, sonradan da fotoğrafa yansımış yüzlerine bakıyorsunuz. İşte ilk soruyu soruyorsunuz kendinize. Neden? Cevabı bulmak için bakışlarınızı fotoğrafta gezdirmeye devam ediyorsunuz. Tekrar size bakan insanla buluşuyor bakışlarınız ve birden yıpranmış giysilerinde başka bir sorunun, ne zaman sorusunun yaklaşık cevabını buluyorsunuz. Çünkü giysiler 1940'lı yılların çizgilerini taşıyor. Ani bir göz hareketiyle arka plandaki yıkık evlere bakıyorsunuz. Sanki bir deprem olmuşçasına ya da bombalanmışçasına yıkılmış olduklarını, İşte o anda fark ediyorsunuz. Durup ipuçlarını zihninizden geçiriyorsunuz. Hüzünlü, yorgun ve endişeli bir yüz ifadesiyle bakan insan, sanki deprem olmuşçasına ya da bombalanmışçasına yıkılmış evler, o evlerin önünde yine aynı hüzün, yorgunluk ve endişeyi beden dilleriyle yansıtan insan. Ve 1940'lı yılların çizgilerini taşıyan kıyafetler. Şimdi bu birkaç ipucunu birleştirebilirsiniz. Tarih sayfalarına İkinci Dünya Savaşı başlığıyla not düşülüp zaman nehrine bırakılan yıllardan bir an olabilir bu fotoğraf. Gördünüz mü? Öykü başladı işte. Giriş bölümü oluştu bile. Gelişme ve sonuçsa biraz hayal gücünüze, biraz da bilgi birikiminize kalmış.
Kaderimde hep güzeli aradım. Kaderimde hep güzeli aradım. İçimdeki sazlar başka, söz başka. İçimdeki sazlar başka, söz başka. Resim başka, sen başka. Duvardaki resim başka, sen başka.
Kaderimde hep güzeli aradım. Evet, bu güzel şarkıyla bugünkü Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik sevgili dinleyenlerimiz. Hep güzellikleri yaşadığınız bir kaderiniz olsun diyoruz bizler bugün sizler için hazırladığımız bu programda sevgili dinleyenlerimiz. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimiz, işte haftanın ilk günündeki birlikteliğimiz başladı dedik ama zaman su gibi akıp geçiyor, gördüğünüz gibi sonuna geldik bile. Bugünkü programı siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileri için sevgili Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar. Yayınımızı sizlere sevgili Ayhan Taşçı ulaştırdı. Teşekkür ediyoruz kendisine. Ve bir teşekkür de siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicilerine, bizlerle birlikte olduğunuz için sağ olun, var olun diyoruz. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimiz bugün sona eriyor. Ancak yarın Türkiye saatiyle 15 haberleri sonrasında siz sevgili dinleyenlerimizi yine radyolarınızın başına bekliyoruz. Bizler yine siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileri için seçtiğimiz konularımız, konuklarımız ve müziklerimizle birlikte olacağız. Sizleri de bekliyoruz. Sizler de programımızda duymak istediğiniz müzikleri, programımızda konuk olmasını istediğiniz konukları, konuları bizlerle paylaşabilirsiniz. Adreslerimizi biliyorsunuz. hayatinsesleri@trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Yine Hayatın Sesleri Facebook'tan, Twitter'dan ve Instagram'dan bizlere ulaşabileceğiniz adresimiz. Evet, telefonlarımız 0090 312 463 3419 ve 463 3421. Ancak telefonlarımızı yayın süresince arayabiliyorsunuz sevgili dinleyenlerimiz. Evet, bugünlük bu kadar. Yarın görüşünceye dek hoşça kalın. Allah'a ısmarladık. Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.
28 Bilecik 25 Yalova.
Ben buraya, size dayanıklı cam.